Şiir Gemisi. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Gemisi ikinci yolculuğuna başlıyor. Bugün Edebiyat-ı Cedide döneminden, yani Servet-i Fünun'dan bahsedeceğiz. Programımızın yapımcısı Feray Uz, biliyorsunuz, ama aynı zamanda hem programımızın konuğu hem de şair Bilede Yaman bizimle birlikte olacak. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada. Eğer siz de güvertedeyseniz başlıyoruz Şiir Gemisi'nde yolculuğa. Bilede Yaman.
Hoş bulduk efendim.
Evet, bugün yine sizin çok güzel şiirlerinizden birisini paylaşacağız dinleyenlerimizle.
Teşekkür
çok büyük
ederim.
Bir heyecan duyuyorum sizin şiirlerinizde ben.
Çok teşekkür ederim. Şeref yap oldum. Aynı şekilde ben de heyecan duyuyorum.
Teşekkür ederiz. Evet, bugün Edebiyat-ı Cedide, yani diğer adıyla Servet-i Fünun devrinden bahsedeceğiz. Acaba Servet-i Fünun devri, Edebiyat-ı Cedide bizim edebiyatımızın hangi toplumsal gelişmelerinin olduğu döneme rastlar?
Öncelikle herkese merhaba diyerek başlamak istiyorum. Tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Servet-i Fünun denince akla isterseniz neler geliyor, onlarla başlayalım.
Tamam.
Ondan sonra dönemin bir panoramasını çizmeye
Peki.
gayret edelim. Servet-i Fünun denince akla takdir edersiniz ki Tevfik Fikret gelir, Cenab-ı Şahabettin gelir ve Edebiyat-ı Cedide topluluğu gelir. Bu isimler nereden türemiş? Onu kısaca izah etmek isterim.
Tamam.
Servet-i Fünun, bilindiği üzere fenlerin zenginliği, ilimlerin zenginliği manasına geliyor. İşin aslı Edebiyat-ı Cedide, yani yeni edebiyatçılar topluluğu bu ismi kendileri vermemiş, başkaları tarafından. İlk başlarda başkaları tarafından anılmışlar. Şöyle ki 1800'lerin sonlarında, 1900'lerin başlarında 2. Abdülhamit Han tahta iken aydınlar üzerindeki o sosyal baskıdan mütevellit dönemin şairleri, yazarları kendi fil dişi kulelerine çekilmişler ve biraz daha o Tanzimat'ın ikinci kuşağında olduğu gibi biraz daha bireysel ve lirik temalar tercih etmişler. Ondan sonra bu dönemin siyasi ve sosyal atmosferi bizim yazınımıza da, edebiyatımıza da yansımış doğal olarak. Peki Servet-i Fünun nasıl oluşmuş? Bunu kısaca izah edeyim hemen.
Evet.
1896'dan 1901'e kadar edebiyat tarihçileri bu dönemi, o 5 yıllık zaman dilimini Servet-i Fünun'un altın dönemi olarak nitelendiriyorlar. Mülkiyeli Ahmet İhsan, ben de mülkiyeliyim, o yüzden her tarihteki mülkiyeliye bir ister istemez muhabbet duymaya çalışıyorum. Mülkiyeli Ahmet İhsan Bey, kendisi aynı zamanda diplomat ve yazar, bir dergi kuruyor, Servet-i Fünun diye.
Evet.
Derginin adı Servet-i Fünun olduğu için ondan sonra da aynı isimle anılmaya devam edecek. Bu dergide daha önce Recaizade Mahmut Ekrem'in öğrencileri olarak bilinen gençler, işte bu gençlerin içinde Tevfik Fikretler var, Cenab-ı Şahabettinler var, Süleyman Nazifler var. Bunlara daha sonra değiniriz. Halit Ziya Uşaklıgil var, Ahmet Mithat gibi isimler var. Bu gençler Servet-i Fünun dergisinde yazmaya başlıyorlar.
Evet.
Servet-i Fünun dergisinde yazmaya başladıktan sonra bu isimler bir süre sonra ilgi ve alaka görmeye başlıyor. Çünkü edebiyatta, bunları da konuşuruz birazdan, yeni şeyler denemeye başlıyorlar. Bu yenilikleri de birazdan anlatmak
Hatta
isterim.
Hatta hemen konuşalım onu. Yani ne tür yeniliklerle devam ediyorlar şiire? Tevfik Fikret olsun, Halit Ziya Uşaklıgil olsun, bu dönemin şairi.
Şöyle efendim, az önce belirttiğim üzere Ahmet İhsan Tokgöz Bey dergiyi kurduktan sonra devamında Tevfik Fikretlerin, Cenab-ı Şahabettinlerin ve Süleyman Nazif gibi isimlerin dergi iştirakiyle şöyle bir anlayış ortaya çıkıyor. Tanzimat'ın ikinci kuşağındaki gibi bizim toplumsal bir meselemiz olmamalı. Şiir için söylüyorum bunu.
Evet.
Hani genelleme yapmadan.
Evet.
Aslında şöyle genelleme yapmak istemedim. Mesela Halit Ziya'nın romanları, Mehmet Rauf'un romanları ve hikayelerinde de bu bireysellik ön plandadır. İşte kişinin o içsel sıkıntılarının, o psikolojik yıkıntıların ön planda olduğu temalar tercih edilmiştir, hikayeler tercih edilmiştir. Aslında şiirde de böyle. İlk girişte bahsettiğim üzere şairler kendi fil dişi kulelerine çekildikleri andan itibaren o kendi içsel sıkıntıları, kendi düşsel planlamaları, hedefleri şiire yansıyor.
Evet.
Bu da şu demek, Tanzimat'ın bir iddiası vardı. Diyordu ki sanat toplum için olmalı. Şimdi anlayış Tanzimat'ın ikinci döneminde nasıl sanat için olmalıya dönüştüyse aslında bu anlayış devam ediyor. Çünkü bu isimler Recaizade Mahmut Ekrem'in öğrencileri. Hem fikir olarak hem duruş olarak ondan etkilenmiş isimler. Dolayısıyla Servet-i Fünun'da şiirde kadın ve doğa artık ön plana çıkmaya başlıyor. Onlara göre şiirin tek amacı güzellik. Servet-i Fünun şairlerine göre şiirin tek amacı güzellik olmalı. Herhangi bir kaygı gütmemeli diyorlar.
Peki örneğin Recaizade Mahmut Ekrem ki Tevfik Fikret'in de hocası olduğunu biliyoruz. Zerrattan şumusa kadar her güzel şey şiirdir.
Doğrudur.
Şeklinde bir yaklaşımı var şiire.
Doğrudur.
Tevfik Fikret de bunu aslında her şey şiire dahil olmalıdır şekline dönüştürerek devam ediyor.
Kesinlikle
değil mi?
Öyle. Kesinlikle öyle. Çok doğru söylüyorsunuz. Recaizade Mahmut Ekrem'in o görüşü, her şeyin şiirde başlayıp şiirde bitmesi gerektiği görüşü aynen Tevfik Fikret'le beraber Servet-i Fünun döneminde de cereyan etmeye devam ediyor. Bu bakımdan şiirde Servet-i Fünun'da aslında çok büyük bir dönüşüm olduğunu söyleyemeyiz. Şöyle bir dönüşüm söz konusu. Teknikte biraz, biçimde biraz dönüşüm var. Ama o Tanzimat'ın ikinci döneminde başlayan bireysellik, bireysel temaların ön plana çıkması, şairin yalnızlaşması diyelim. Şairin yalnızlaşması bu dönemde de devam ediyor. Biçim olarak artık buradaki devrim şudur. Biz yabancı şairlerin şiirlerinde kullandığı biçimleri, özellikle Fransızların kullandığı biçimleri kullanmaya başlıyoruz.
Evet.
Aslında Servet-i Fünun'un hülasası budur.
Biçim olarak derken mesela aruz vezninden vazgeçtik mi?
Aruz vezninden kısmen vazgeçiyoruz. Aruzu Servet-i Fünuncular aruzu bazı şiirlerinde devam ettiriyorlar. Fakat serbest müstezat diye bir tür ortaya çıkıyor.
Bu nasıl
serbest
bir şey?
Müstezat şöyle bir şey. Fransız şiirindeki o serbest şiir dediğimiz Victor Hugo ile başlayan, ağır romantiklerle başlayan o biçim bize serbest müstezat şeklinde giriyor. Serbest müstezat ne demek? Aslında her dizenin, her beyitin yine kendi içinde bir ahenginin olduğu ama birbirinden bağımsız olarak ölçülerin uygulanmadığı bir biçim. Aslında serbest şiir. Yani bir serbest şiir düşünelim. Ama o serbest şiirin her kıtasının kendi içinde de daha doğrusu her beyitlerin kendi içinde de bir ölçüsünün, bir ahenginin olduğunu düşünelim.
Ve sonunda bile dayanan acaba bu ayrı ayrı olan ahenk bütüne hizmet eder durumda mı?
Kesinlikle bütüne hizmet eder durumda. Çünkü zaten bu dönemde bizim şiirde bütünlük, o divandan kopuş ve şiirde bütünlük meselesi Servet-i Fünun'la tamamlanmış oluyor aslında.
Örneğin şunu sormak istiyorum size. Bizim sizin bugün yine bu türe yani Edebiyat-ı Cedide dönemindeki yazılan şiirlere örnek olarak bize önerdiğiniz, okunmasını önerdiğiniz Türk ilahisi Süleyman Nazif'in. Sanki bu anlattığınız tanıma uyar gibi geldi bana.
Doğrudur.
Doğru mudur?
Doğrudur efendim.
Örnekleyelim mi onu o
Tabii
zaman
ki.
Dinleyenlerimiz
Tabii
için?
Tabii ki, buyurun.
Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak. Neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor, bak. Yerim sensin, göğüm sensin, cihanım, cennetim hep sen. Nasıl bir zinde millet çıktı, gördüm hastası inenden. Evet, mecruh idin. Mecruh iken de vardı imanın, ümidin, kuvvetin, azmin, kanın, aşkı huruşanın. Eğer Necm-i Hilal olsaydı afil, muzmahil, türksüz, kalırdı bizce yıldızlar, kamerler, kimsesiz, öksüz. Yaşattın, çok yaşa tarihimi ikbal-ü izzetle, koşar ati, koşar mazi seni tebcile minnetle. Yerim sensin, göğüm sensin, cihanım, cennetim hep sen. Nasıl bir şanlı millet çıktı, gördüm canlı sinenden.
Evet. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık.
Ben teşekkür ederim. Okudunuz. Gerçekten çok güzel yazılmış ve Türk ilahisi başlığıyla da benim de böyle hamasi duyguların olduğu günlerde okumayı çok sevdiğim bir şiirdi.
Şöyle devam etmek isterim. Servet Efendi'nin şiiriyle alakalı şunları da söylemek istiyorum.
Tabii
müsaadenizle.
Ki. Tabii ki.
Bizim Servet Efendi'nin döneminde dönem şairlerinin, onların tabiriyle söyleyeyim, dönemin avamın ağzında yıpranmış sözcükler dediği halk dilini eleştirerek dilimize Arabi ve Farsi kelimelerin yoğun bir biçimde girdiğini görüyoruz Servet Fünun'la birlikte.
Evet.
Bir kısım edebiyat tarihçileri bu durumu tenkit ediyorlar. Çünkü Tanzimat'la başlayan sadeleşme çabasının Servet Fünun döneminde baltalandığı görüşü vardır edebiyat tarihçileri arasında. Özellikle milli edebiyatçılar. Bunları sonraki programlarda anlatmaya çalışırız. Dolayısıyla şiirde biçim olarak biz yeni nazım biçimlerini tercih etmeye başlıyoruz. Dediğim gibi Servet-i Fünun'un hülasasını oluşturan mesele budur bana göre. Sone'yi alıyoruz. Terzarime'yi kullanıyoruz. Triole, rondo gibi Fransız ve İtalyan biçimi. İtalyan nazım biçimlerini kullanmaya başlıyoruz.
Evet.
Bizim edebiyatımıza bu biçimler Servet-i Fünun döneminde giriyor. Bunlar başarıyla uygulanmıştır. Bunda birçok edebiyatçı mutabıktır. Yabancı nazım biçimlerinin bizdeki uygulanış şekline kimsenin o dönemde bir itirazı olmamıştır. Bilakis desteklenmiştir. Fakat sonradan, yani her gelen kuşak, her yeni gelen kuşak bir önceki kuşağı onlarla yüzleşerek, onları tanıyarak kendini oluşturduğu için aslında tenkitler bir sonraki dönemde başlıyor.
Tamam, yani bu şiir tamam yapıldı, böyle bir akım başlatıldı ama biz sonraki dönemde göreceğiz bu dönem şiirine olan tepkileri. Doğru
kesinlikle
değil mi?
Şöyle de bir
peki bir taraftan buyurun. Da özür dilerim. Peki bu da yani Servet-i Fünun dönemi de acaba bir tepki midir Tanzimat dönemine? Öyledir diye değerlendirmek lazım.
Öyledir
değil mi?
Kesinlikle. Özellikle Tanzimat'ın birinci dönemine tepki olarak görülebilir.
Birinci dönemi nasıldı Tanzimat'ın?
Tanzimat'ın birinci döneminde Namık Kemal'lerin, Şinasi'lerin, Ziya Paşa'ların döneme damgasını vurduğu bir edebiyat ikliminde yaygın görüş şuydu. Artık sanat toplum içindi. Şiirde sadeleşmeye gidilmeliydi. Fakat bu başarılamadı. Divanın klasik biçimleri terk edilmek istendi. Fakat bunda da muvaffak olunamadı.
Evet.
Aynı alışkanlıklar devam etti. Tanzimat'ın görüşleri devrim niteliğindeydi. Çünkü şiirin temasına, konusuna, biçimine bir değişiklik getirme arzusu vardı. Servet-i Fünun Tanzimat'ın ilk görüşünü, bu bahsettiğim görüşünü pek de ciddiye almamıştır aslında. Çünkü Tanzimat'ın içinde bulunduğu ortamla Servet-i Fünun'un içinde bulunduğu ortam farklılık gösteriyordu. Mesela Servet-i Fünun şairleri bu durumu hatıratlarında anlatmışlar. Hangi durumu anlatmışlar? Sürekli bahsettiğimiz içinde bulunulan siyasi ortam, sosyal ortam. Bunlara vurgu yapmamız gerekiyor. Çünkü şiir tarihi de bir bütünlük gerektiriyor.
Tabii.
Diğer alanlarla ilişki içerisinde olduğu için,
mutlaka,
münasebeti olduğu, hı-hı, için.
Hı-hı.
Servet Efe'nin şairleri neden mesela şiirde bireysel konulara yöneldiklerine, toplumsal konulardan uzak durduklarına, halkın sıkıntılarından az eserlerde, hı-hı, bahsettiklerine dair sanki böyle bir günah çıkarma gayreti içine girmişler belli bir, hı-hı, süre sonra. Birçoğunun hatıratında bunlara rastlamak mümkün. Mesela Halit Ziya'nın, hı, 40 yıl isimli hatıratında bu bahsettiğim görüşe rastlayabiliriz.
Evet, evet.
Diğerlerinde de keza örnekler var. Tevfik Fikret olsun.
Hı hı.
Efendime söyleyeyim.
Biraz kişiler üzerinden ilerleyelim
tabii
mi
ki,
artık? Yani
tabii ki.
Siz Tevfik Fikret dediniz.
Evet.
Çok değerli. 1867-1915 yılları arasında yaşamış.
Evet.
Edebiyatımızda çok kıymetli bir şahsiyet. İsterseniz Tevfik Fikret'i biraz anlatalım.
Tabii ki. Öncelikle şunu söylemek isterim. Bu dönemde tabii ki Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Süleyman Nazif, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim ve Mehmet Akif Ersoy gibi isimler yaşıyor.
Hı hı.
Fakat Servet-i Fünun'a dahil olmayan isimler var. Bunları da sonraki programlarımızda inşallah konuşmak nasip olur.
Dahil olmak istememiş olan mı?
Dahil olmamışlar. Hı. Mesela Mehmet Akif Ersoy, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet, hı, Rasim gibi isimler.
Hı.
Dönemin popüler akımı olan edebiyatı cedide topluluğuna dahil olmamışlar.
Evet. Evet.
Görüş ayrılıkları olmuş. Bunlardan, tamam, da bahsederiz.
Tamam.
Önümüzdeki dakikalarda.
Tamam, çok iyi olur.
Döneme damgasını vuran iki şairden bahsetmek isterim. Süremiz de kısıtlı olduğu için.
Buyurun.
Gönül ister ki hepsini analım.
Hı hı.
Fakat Tevfik Fikret'le başlayıp Cenap Şahabettin'le devam etmek
çok
hem
güzel
dönemin panoramasını çizmek adına hem de,
hı hı,
Servet-i Fünun'un en önemli iki şairi oldukları için, iki yazarı oldukları için,
tamam,
daha münasip olacağı kanaatindeyim. Tevfik Fikret İstanbul'da Kadırga'da dünyaya geldikten sonra 12 yaşında öksüz kalıyor.
Hı-hı.
Sonra Mahmudiye Rüşdiyesini bitirdikten sonra 1888'de Mektebi Sultani ismiyle bilinen Galatasaray Lisesi'ni birincilikle bitiriyor. Sonra Mektebi Sultani'ye Türkçe öğretmeni olarak atanıyor.
Hı-hı.
1896'da da Recaizade Mahmut Ekrem'in telkinleriyle Servet-i Fünun dergisinin yaz işleri müdürlüğüne getiriliyor. Bu süreçten sonra artık Tevfik Fikret'in yayın hayatı, evet, bambaşka bir hal alacak.
Hı-hı.
Aynı zamanda Servet-i Fünun Tevfik Fikret'le aslında Edebiyat-ı Cedide'nin yayın organı kimliğini kazanıyor diyebiliriz.
Hı-hı.
Çünkü Tevfik Fikret'in bu dönemdeki yazıları, bu dönemdeki eserleri Servet-i Fünun'un kimliğini oluşturuyor.
Hı-hı.
Artık onun çevresinde ya onu destekleyen ya da ona karşı çıkan, hı-hı, sesler şeklinde tezahür ediyor. Servet-i Fünun yıllarında Tevfik Fikret şiirinde, hı-hı, daha böyle ılıman bir iklim hakimdir diyebiliriz.
Ilıman bir iklimden kastımız.
Ilıman bir iklim şöyle, daha böyle insancıl,
hı-hı,
doğa şiirleri, daha çok insan sevgisi, tabiat sevgisinin ön planda olduğu şiirler hakimdir.
Tamam.
İkinci döneminde o siyasi iklimin yarattığı bir inziva halinde de, hı, sert şiirleri bulunuyor. Aslında bu şiirleri, ikinci dönemindeki şiirleri, hani gençlik döneminden sonraki, hı hı, şiirleri, bizim şu an Tevfik Fikret'i anlatırken,
hı,
yatsıyamayacağımız ve arka plana atamayacağımız şiirler.
Hı hı.
Neden? Çünkü birçok şiiri birçok bilim adamına, siyaset adamına, birçok askere ilham vermiş, ilham kaynağı olmuş ve damgasını, döneme de damgasını vurmuş, sonraki dönemlere de damgasını vurmuş eserler. Bunlar estetik açıdan değerlendirilir. Estetik açıdan bir fikir terazisine sokulur, tartılır. Şiir estetiği açısından. Fakat içerik olarak, duygu olarak, efendime söyleyeyim, bir düşünce biçiminin yansıması olarak,
hı hı,
Tevfik Fikret sonraki dönemlerinde örnek teşkil etmiş, emsal teşkil etmiş ender şairlerden biridir.
Peki nesir türü örneklerde var değil mi?
Tabii ki.
Aynı tutumu nesirde de devam ettiriyor mu?
Aslında nesirde de aynı tutumu devam ettirdiğini söyleyemiyoruz. Çünkü neden? Dili yine ağdalı bir dil şiirde. Nesirde biraz daha sade bir dil kullanmayı tercih ediyor. Konu olarak da nesirde biraz daha böyle toplumsal konulara yakın konular yazıyor diyebiliriz. Evet. Ama şiirde öyle değil tabii ki.
Tamam. Aradaki farkı da görmüş olduk böylelikle. Peki ilk örnekler neler Tevfik Fikret'in şiirleriyle ilgili?
Tevfik Fikret'in şiirleriyle ilgili Ferda, Millet Şarkısı, Han-ı Yağma, Tarihi Kadim, özellikle Tarihi Kadim 1, Tarihi Kadim 2, Haluk'un Vedası, artık böyle daha yalın bir Türkçe'ye, daha sade bir Türkçe'yle yazmaya gayret ettiği şiirleri. Çok meşhur bir Sis şiiri var mesela. İstanbul'u kötüleyen demeyeyim ama İstanbul'a alışılagelmişin dışında bir dille, bir üslupla seslenen bir şairin kaleminden çıkmış Sis şiiri. Dolayısıyla Tevfik Fikret'in Rubabi Şikeste isimli eserinde Kırık Sazlar diye çevrilen günümüz Türkçesine. O eserinde topladığı şiirler böyle daha çok, az önce bahsettiğim gibi, daha çok ağdalı, daha çok böyle Arap ve Fars kelimelerinin yoğunlukta olduğu, daha çok böyle...
Zaten isim bile bir ipucu değil mi?
Rubabi Şikeste. Evet, kesinlikle.
Evet, yani onu gidip Haluk'un Vedası ile arasında çok büyük bir fark var.
Kesinlikle kesin. Öyle. Evet. Dolayısıyla ilk dönemdeki şiirleriyle son dönemdeki şiirleri aslında geçişkenlik taşıyor. Hani mesela son dönemde de ağdalıya şiirleri var. Ama sade ve yalın bir dile yakın yazdığı şiirler de var. İlk dönemde de öyle aslında. Hani sade ve anlaşılır bir dile yakın yazmaya çalıştığı şiirler var. Ama bunların ekseriyeti genelde ağdalı, az önce söylediğim üzere.
Aslında anlaşılması... çok olağan bir şey değil mi? Yani bir şair için siz de yazıyorsunuz. Yani hayatla beraber pek çok şey değişiyor. Dünya görüşünüz değişiyor bir taraftan.
Kesinlikle.
Bakışınız, sevdiğiniz, sevmediğiniz şeyler, yine dil olarak da yok biraz daha arı bir Türkçe'ye gitmem lazım dediği bir süreç olabilir. Yani bir şair için yaşayan bir varlık onun yaptığı şeyler, şiirler, eserleri. Dolayısıyla değişim çok olağan.
Çok doğru, çok doğru. Zaten değişimin olmadığı yerde problem var diye düşünüyorum ben. Değişmeyen şiirde, değişmeyen şairde hayata tutunamaz diye düşünüyorum. Değişimin zorunlu olduğu ve olması gerektiğine dair zaten birçok şairin de, birçok yazarın da görüşü var. Ve bunları hayatlarında tatbik etmişler, tecrübe etmişler. Ki nitekim değişmeyen şair de, döneme ayak uydurmayan şair de silinip gitmiş, öyle söyleyeyim.
Peki ya Tevfikret'le ilgili eklemek istediğiniz var mı bilmiyorum. Cenap Şahabettin'e bir de bakalım istedim ben.
Tabii ki Cenap Şahabettin de Tevfik Fikret'le birlikte Servet-i Fünun edebiyatının en önemli isimlerinden birisi.
Zaten yaşları da yakın değil mi?
Tabii ki yaşları da yakın.
Birisi 1870.
Aralarında 2-3 yaş.
3 yaş gibi bir 2-3 fark var. Evet, aynı dönemdeler. Evet.
Aynı dönemin isimleri söylediğiniz üzere. Cenab-ı Şahabettin de Manastır doğumlu. Aslen askeri doktordur kendisi. Askeri tıbbiyi bitiriyor. Evet. Ondan sonra birçok yerde hem ülkemizde hem yurt dışında askeri tabiplik yapıyor.
Çok güzel.
Fransa'ya gidiyor. Orada 4 yıl kalıyor Paris'te. Tanzimatçılar gibi, onlar gibi Paris'in iklimini soluma şansı yakalıyor. Ülkenin çeşitli yerlerinde sağlık müfettişliği yapıyor. Efendime söyleyeyim, emeklilik yılları geldiği andan itibaren de artık edebiyat fakültesinde Batı edebiyatı anlatmaya başlıyor Cenap Şahabettin. Cenap Şahabettin aslında renkli bir kişilik. Çok yönlü bir kişiliği var, çok yönlü bir karaktere sahip. Fakat biz onu hep özlü sözlerinden hatırlarız, özlü sözlerinden anımsarız. Cenap Şahabettin'in şairliğini kısaca anlatmak isterim.
Evet.
Cenap Şahabettin'in şiirlerinde aslında yeni bir şey yok. Bu ne demek? İzah edeyim. Cenab-ı Şahabettin Fransız şairlerini, Fransız şiirini etkilenerek okumuş. Onlardan ciddi manada etkilenmiş ve şiire dair görüşlerinde de şiirde kullandığı teknik açısından da yeni bir şey oluşturmamış.
Eklememiş.
Dolayısıyla Fransız sembolistleri, işte Fransa'daki Parnas akımı, sanat sanat içindir görüşünü savunan o meşhur Parnas akımı ne diyorsa şiire dair, işte şiir her şeyden güzeldir, şiirin tek amacı güzelliktir, sanat sanat içindir vesaire, bu tip görüşleri olduğu gibi kendisi kabullenmiş. Aynen. Ve bunun üzerine bir şey söylememiş. Fakat çok estetik değeri yüksek şiirler yazmış. Elhan-ı Şita bunlardan birisidir mesela. Kış ezgileri. Fakat yine milli edebiyatçılarla birlikte onlardan sonraki dilde sadeleşmeyi savunan edebiyatçılarımızın tenkidi üzerine dönemin en çok eleştiri yağmuruna tutulan isimlerinden biridir. Çünkü Cenab-ı Şahabettin'in şöyle bir özelliği var Servet Fünun döneminde. Bu Arapça, Farsça kalıpları, tamlamaları en çok kullanan şairlerden birisi. Bu tamlamalar Tanzimat'ta başlıyor ama asıl Servet Fünun döneminde Cenab-ı Şahabettin gibi şairlerin, isimlerin tercih etmeleri üzerine yoğunluk kazanıyor, zirveye ulaşıyor. Dolayısıyla kendine özgü ve geleneksel şiir kuramlarına katkıda bulunduğunu söyleyemeyiz. Ama dediğim gibi o Fransız estetiğini bizde uygulamaya çalışmış, bunu düstur edinmiş şairlerimizden birisi olarak tanımlayabiliriz Cenab-ı Şahabettin'i.
Evet, çok teşekkür ederiz. Farklı bir dönemi, açıkçası değerli dinleyenlerimiz, hani tarihsel süreç içerisinde edebiyatı zaten ele alıyoruz. Geçen hafta Tanzimat'tan bahsetmiştik. Tanzimat döneminin iki ayrı, birinci ve ikinci evrelerinden. Bugün de Servet-i Fünun edebiyatından bahsettik sizlere. Bunların her biri bizim için çok değerli. Şunu da istiyoruz ki artık bir Bile Demeyen şiiriyle de veda edelim sizlere sevgili dinleyenlerimiz. Çok sevdiğinizi, sizlerin de seveceğini tahmin ediyorum. Ama ben bu şiire de fazlasıyla vurgun oldum. Bunun adı da Tehlikeli Saatler.
Vakit gece. Daha bir manalı nameler. Yıldızlar daha bir parlak. İçimizde büyüyen vaveyla daha bir gür. Geceleri kopan fırtına kim bilir kaç umudu süpürür. Vakit gece, dem uzun fakat her bahara duyulan hasret biraz mahzun, biraz içli, biraz sakat. Bu saatler tehlikeli saatler mahbube. Sen uyu. Saçların hengameli bir tuzak. Gözlerin dipsiz kuyu. Vakit gece. Daha bir manalı nameler. Karanlık adamlar değiliz. Bu saatlerde dikilir gönlümüze masum, yaşamayı hak eden bir filiz ve sökülür toprağından ilk ışıkla beraber. Karanlığın adamlarıyız mahbube. Geceye düşkünlüğüm bu yüzden. Bu yüzden dolunaya tutkunluğum, şiire sığınmam, sükunete iştirakım bu yüzden. Bu saatler tehlikeli saatler mahbube. Sen uyu. Varlığın bin baharı çağırır, yokluğun kovalar bin bir kuşkuyu. Bu saatler tehlikeli saatler. Yaşamak için mana aranırken, ölmek için sebepler bulunan saatler. Karanlık adamlar değiliz, karanlığın adamlarıyız. Uyku eski bir dost olur, şeytan her zamanki düşman. O tılsımlı rüyalar kayıp, yağmur yeri yıkarken dualar göğü yıkayıp dönüşür her nesne yalancı birer aynaya. Bakışlar hücum eder paklanmış yıldıza, aya. Bağışla mahbube, unutmaksa bu hayalin bedeli. İster ahmak desinler ister deli. Bağışla, unutmam seni. Bu saatlerde başlar amansız yüzleşmeler. Birazdan başlar ve biter ölü çehrelere seyahat. Yaşıtların mahbube uyuyor ve rahat. Yaralı kurtlar çıkar, acı acı olur. Tehlikeli saatlerin koynunda uyku eski bir dost olur.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, Bilede Yaman'a çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim efendim, çok sağ olun.
Böylelikle nihayetlendiriyoruz programımızı. Feray Uz ve Bilede Yaman birlikte hazırlıyorlar şiir gemisini. Aslı Yıkılmaz'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte sizleri geminin güvertesinde bekliyor olacağım. Şiir gemisi.